Ayrım 16.
Peki ama dayısı bu kadınları nerede ve ne zaman tanımıştı? Hepsi de garip isimli olan bu kadınlar onunla yıllar boyunca hem bir arada hem birbirlerinden habersiz nasıl sürdürebilmişlerdi arkadaşlıklarını? Çünkü mektuplarda hiçbir veda mesajı yoktu görebildiği kadarıyla. Hep çok sevecen, hep aşık, hep çok vericiydiler. Zaman zaman birinin öne çıktığı belli oluyordu. Bir süre yalnız onun mektupları geliyor, ötekiler harem kadınları gibi uslu uslu sıralarının gelmesini bekliyor, adeta bir çeşit kış uykusuna yatıyorlardı. İçlerinden birinin dayısının gözdesi haline geldiğini belirleyen ilk mektuplar, daha sonrakilere oranla daha erotik, hatta edepsizce sözlerle dolu oluyordu. Telefon sevişmelerini andıran, okuyanı tahrik etmeye yönelik çok ayrıntılı sahneler vardı. Eğer tanınmamış olsa dayısının gücü hiç tükenmeyen bir Herkül olduğunu düşünürdü. O üç kadını yıllar boyunca bütün öteki nitelikleri bir yana ama zaten onlar söz konusu olduğu zaman mektupların içerikleri değişiyor, renkleniyor, çeşitleniyor ve derinleşiyordu. Özellikle de erkeklik gücüyle nasıl kendisine bağlayabilmişti? Garip olan bir şey daha vardı bu mektuplarda. Dünyanın geçmişi gibi, mesleki, yaşamın gizleri gibi az çok felsefi ya da Sovyet rejiminin çöküşünün nedenleri gibi kimi toplumsal konuların yer aldığı uzun bölümlerde zaman zaman kadınların neredeyse dayısının beynine girerek konuştukları duygusuna kapılmıştı. Karşı çıkışlarının hepsine yine aynı mektuplarda kendileri karşılık veriyorlardı. Sanki yıllar boyunca hiç bir araya gelmemişler, hiç karşılıklı konuşmamışlar gibi tek yanlı bir anlatımı yayılıyorlardı. Erotik sevişme sahneleri için de aynı şey söz konusuydu. Sanki 15 yıl boyunca birbirlerinin vücutlarını hiç görmemişler, tanımamışlardı. Aynı tanımlamalar, benzetmeler, övgüler yinelenip duruyordu. Birden aklına çok tuhaf bir kuşku geldi. Bu kadınlar düşünceleri, tartışma konuları, zevkleri ne kadar gelişmiş, çeşitlenmiş olsa da fiziksel olarak hiç değişmemişlerdi. Hep o kocaman iri memeler, yuvarlak kıçlar, özel kokulu uçuşan tüyleri olan hafif gölgeli koltuk altları, apışaraları. Dayısı da öyleydi. O da hiç değişmemişti. Çok güzel öpüyor, ısırıyor, tükenmek bilmiyordu. Kocaman ve her zaman çok sert bir aleti vardı. Sadece son mektuplarından birinde son gözdesi kendisini gıdıklayıp azdıran küçük keçi sakalından pek bir övgüyle söz ediyordu. Ama bu sevişmelerin nerede olup bittiğini, hangi mekanda yaşandığını gösteren tek bir satır yoktu. Bu mektuplar başka başka adlarla imzalanmış olmalarına karşın hepsi de daktilo makinesiyle yazılmıştı. Mektup kağıtları bile birbirinin aynıydı. Oysa bir gazetede okumuştu. Yazarın savına göre ne kadar entelektüel olurlarsa olsunlar hemen hemen bütün aşık kadınlar asil ya da orospu, genç ya da yaşlı, zaman zaman uçuk renkli başlıkları çiçek resimli, kenarları desenli kağıtlar kullanmaktan zevk alırlar. Son zamanlarda moda olduğu üzere bilgisayarla yazsalar bile satır aralarına, sayfa sonlarına el yazılarıyla küçük, ilginç notlar koyarlar, arada sırada süslü zarflar seçerlerdi. Oysa dayısına yollanan mektupların hiçbirinde ne bir gözyaşı lekesi ne öpücük sözcüklerinin yerinde bir ruj izi vardı. Bir sigara yaktı. Aklına gelen şey olacak gibi değildi. Dayısı buraya yerleşinceye kadar hep insan olarak sıradan, aklını yaratılışın sırlarıyla bozmuş, egzantrik bir arkeoloji profesörü olarak yer almıştı kafasında ve bu nitelikleriyle onun kendisine böylesine uçuk, böylesine masalımsı bir dünya kurabileceğini düşleyemezdi bile. Bunlar aklından geçerken dayısının notlarını sıraladığı dosya geldi gözünün önüne. O dosyayı henüz enine boyuna karıştırıp incelemiş değildi. Ama anımsadığı kadar dayısı da notlarını o kadınlar gibi hep aynı A4 fotokopi kağıtlarına ve hep daktilo ile yazıyordu. Ve anlaşıldığına göre kendi mektuplarını yazarken kopya kağıdı kullanıyordu. Çünkü o kadınların mektuplarına verdiği yanıtların kopyaları da vardı bu dosyalarda. Mühürlü falcı küresinin bulunduğu rafa bakmamaya özen göstererek dosyayı kitaplıktaki yerinden çıkarıp karıştırdı. Hepsi de aynı daktilo makinesiyle yazılmıştı. Hep yeni ve koyu şeritler kullanılmıştı. Dikkat edince hepsinde de Ş harflerinin kuyruklarının eğik olduğunu gördü. Kütüphanenin alt dolabını açarak bu eve yerleştiğinden beri yerinden oynatmadığı dayısının daktilo makinesini çıkarıp gözden geçirdi. Ş harfinin kuyruğu eğikti. Evin içinde garip bir fısıltı var. Gözlerini açtı. Pencereden gelen soluk ışık sabaha daha epeyce bir vakit olduğunu gösteriyordu. Yerinden doğruldu, daha dikkatle dinledi. Birisi gülüyordu. Duyulmamasını ister gibi hafif hafif, daha doğrusu elini ağzına kapatarak. Ses aşağıdan, kütüphanenin bulunduğu taraftan geliyordu. Tüyleri diken diken oldu. Kristal küreydi gülen. Fıkırdayarak. Kaynayan bir çaydanlıktan buharın ıslık çalarak fışkırmasını andıran bir sesle. Saatine baktı. 5:30. Ne yapacağını kestiremedi. Kalkıp kalkmamakta kararsızdı. Onunla başa çıkabileceğinden emin değildi çünkü. Gülme sesi giderek kahkahaya dönüşüyordu. Kendisini kapıp koyuvermek için onun uyanmasını beklemişti sanki. Duymazdan gelecek, başka çaresi yok. Tekrar uzandı yatağına. Ayak ucuna ittiği pikeyi üzerine çekti, kafasını içine soktu. Ses hala duyuluyordu. Ama iyice boğuktu şimdi. Gözlerini yumdu, uyumaya çalıştı. Kendisiyle ve dayısıyla ilgili her şeyi biliyordu bu küre. Aşklarını ve hüzünlerini. Daha doğrusu aşksızlıklarını ve çaresizliklerini. Yaşamı boyunca o garip oyunu sürdürmüştü dayısı. Giderek gerçekliğine kendisi de inanmaya başlamış olmalıydı. Zaman zaman coşku doluydu satırları. İnanmamış olsa öyle yazamazdı. Düşündüklerini, inançlarını, kuşkularını ve inançsızlıklarını kah büyük bir cesaret ve açık sözlülükle kendisini de irdeleyip eleştirerek, kah kekeler gibi duraksayarak, bilmediği tehlikelerden korunmak ister gibi sözcüklerini, tümcelerini, hatta noktalama işaretlerini özenle seçerek yazıyordu. Bu kristal falcı küresi dayısının küresiydi. Onun belleği, onun vicdanı, onun beklentileri, onun duyguları ve düşleri, onun eleştirmeni ve sırdaşıydı. Şimdi de sıra kendisine gelmişti. Şimdi de onun başına tebelleş olmuştu. Ne diye katlanıyordu ona sanki? Fırlatıp atsa şu pencereden beton yolun üstüne, parçalasa, bin parçaya ayırsa. Birden ürktü. Bir tanesiyle bile baş edemezken bin tanesiyle nasıl başa çıkacaktı? Üstelik onun parçalanabileceğinden de pek emin değildi. Dayısı da kendisi gibi ondan kurtulmayı düşünmüş ve alıp o eski kazı yerinde hazırladığı yuvaya yerleştirmişti. Evet evet, mutlaka böyle olmuştu. Deprem olmasaydı sonsuza kadar kalacaktı orada ve dayısı da sonsuza kadar korkusuz, vicdan azapsız, belleksiz ve beklentisiz uyuyabilecekti. Galiba en iyisi buydu. Kimse görmeden önce gidip yuvanın yerini saptamalı, dışarıdan görünmeyecek şekilde tamir etmeli, sonra da götürüp ebediyete kadar kapatmalıydı billur topu yuvanın içine. Ama bunun için şimdi yerleştirdiği kütüphanenin çekmecesindeki yerinden çıkarması, eline alması gerekecekti. Oysa bunu düşünmekten bile korkuyordu. Başını yavaşça çıkardı pikeden. Ses kesilmişti. Gün ışımaya başlamıştı. Artık uyuyamazdı. Komodinin üstünden sigara paketini aldı, kibritini çaktı. Tütünün tadı acıydı. Yine de üst üste çekti dumanı ciğerlerine. Ne kadar garipti o mektuplar. Acaba bir gün o da böyle bir yola başvurabilir miydi? Petrol tankerinde çalıştığı günlerde boşnak bir makinistle ahbap olmuştu bir süre. Değişik bir insandı. Her limanda geminin gideceği öteki limana uçak postasıyla kendi adına post restant bir mektup gönderir, oraya vardıklarında mektubu alınca çocuklar gibi sevinirdi. Oysa öyle deli, manyak falan değildi. Hiçbirinden farkı yoktu. Türkiye'de olsun, gemide olsun, hatta Bosna'da olsun, pek çok tanıdığı, arkadaşı, pek çoğunun olduğu gibi hemen her limanda sevgilileri vardı. Neden öyle yaptığını sormuştu ona bir gün. Hüzünlü bir gülümsemeyle, kimse artık mektup yazmıyor demişti. Mektup yazmaya üşeniyorlar. Oysa telefonla, hatta yüz yüze konuşmak doyurmuyor beni. Bir gelgeççilik, bir baştan sağmacılık solukluğu katıyor ilişkilere. Mektup başka. Mektup yazarken insan düşünmek, sözcüklerini tartmak gereksinmesini duyar. Çünkü yazı kaçamak kabul etmez. Çünkü yazı kalıcıdır. Mektup yazarken insan nefret ettiği kişiye bile saygılı olmak zorundadır. Bu mektuplar hiç değilse birisinin, bu kendin bile olsa, bana değer verdiğini kanıtlıyor. O zaman alay etmişti için için adamla. Dayısının mektupları anlam ve içerik bakımından farklıydı elbette ama niyet pek farklı değildi. O da yalnızdı. Bir araştırmacı, bir düşünür olarak düşüncelerini paylaşacağı, tasarımlarını tartışacağı, yüreğini açacağı ve kaygılarını anlatabileceği kimsesi yoktu. Onun için yaratmıştı o kişileri. Peki hepsi bu kadar mıydı? Ya o falcı küresi nereden çıkmıştı? O küreyi küçük kızın bulup getirdiği doğru muydu? O kürenin niteliklerini biliyor muydu daha önceden? Mektuplarda ismi karalanan sevgili kimdi? Bir tek o muydu gerçek olan? 15. Dayısının notlarını, gelen mektuplarla Yeni Foça'da yazdığı mektupların kopyalarını içeren dosyayı niyetçiden niyet çeker gibi rastgele açtı. İlk karşısına çıkan dayısının yazdığı bir mektubun kopyasıydı. Bu mektubu daha önce de gördüğünü, ancak birkaç satır okuduktan sonra sıkılarak elinden bırakmış olduğunu anımsadı. Bir hayli uzundu. Kime gönderildiği belli değildi. Ne tarih ne de bir hitap tümcesi vardı. Doğrudan doğruya, her şeye yeniden başlayabiliriz diyorsun sevgilim sözleriyle başlıyordu. Yeniden başlamak düşüncesi bugün içinde bulunduğu duruma o kadar uygun düşüyordu ki, bu kez bitirmek niyetiyle mektubu klasörden çıkardı, daha iyi anlayabilmek amacıyla yüksek sesle okudu. Her şeye yeniden başlayabiliriz diyorsun sevgilim. Her şeye yeniden başlamak olası mı? Başlanılan noktaya bir süre koştuktan sonra geri dönmek. Sahi, yaşamının herhangi bir döneminde bu isteği duymamış olan insan var mıdır? Ama bunun 41. kilometredeki bir maratoncu olduğunu düşün. Ya da 99. metredeki bir 100 metre koşucusu. Yaşam bir süreçtir ve galiba bütün ayrıntılarıyla önceden saptanmış dümdüz ve değişmez bir çizgi üzerinde yürür gider. Ve geri dönüşü yoktur. Böyle söylememe şaşırdın mı? Hayır. Bu sonuca insanlara hiçbir istençli eylem olanağı tanımayan mutlak bir tanrı fikrinden yola çıkarak varmış değilim. Böylesine mutlak bir tanrısal istencin çıkmazları ve açmazları artık din bilginleri tarafından bile tartışmaya değer görülmüyor. Çünkü böyle bir istenç varsa insanların hiçbir şeyi değiştirme olanakları yok demektir ki bu da en azından ister bu yaşamda ister vaat edilen öteki yaşamda suç, günah, sevap kavramlarını ortadan kaldıracağı için bütün toplumsal ve dinsel kurumlar da gereksizleşir. Bu da tam bir anarşi, tam bir kaos demektir. Hiçbir din kendisini gereksiz ve peygambersiz kılacak böyle bir sonuca razı olamaz. Bir de tabii irade-i cüz'iye tartışması vardır ki o konuyu da daha sonra irdeleyeceğim. Benim kaderciliğime gelince, bu konuda doğrusu biraz değişik bir yaklaşımım var. Özgün bir yaklaşım diyebilirim. Doğanın cimriliğinden ya da ekonomik davranma özelliğinden Theo Economicus yola çıkarak bu sonuca varılabileceğini düşünüyorum. Sonsuz çeşitliliği içinde barındıran doğa bir tek molekülün bile ziyan olmasına izin vermez. Hatta bu yüzden belki de fazla ihtiyatlı davrandığı, bu nedenle israfa bile kaçtığı söylenir. Hemen bütün yaratıklarda evrim sonucu işlevsiz kalan kimi organların hala varlıklarını korumaları gibi. Yaşamı oluşturan molekül zincirleri kendi kendilerini yineleyerek çoğalırlar. Bu yineleme sırasında zaman zaman bazı kazalar, yanlışlıklar olabilir. Yeni yaşam biçimleri, yeni canlı türleri böylece ortaya çıkar. Benim cimrilik ve ekonomik davranma kuramım evrim kavramına ters düşmez. Onu ortadan kaldırmaz. Evrim, yenilenme olayındaki yanlışlıkların çok uzun süreler içinde büyük sayılar yasasına uygun olarak yinelendiği varsayımına dayanır. Ama bütün bunlar yaşamın iç senaryosunu değiştirmez. Bize değişik görünen, varlığın sonsuz zaman evrimi içinde hesaba bile katılmaya değmeyen ömrümüzün gülünç değişim sekanslarıdır. Başlangıçta doğanın kendini yinelemesi ve evrimi sürdürmesi açısından sonu çoğalmaya yönelik cinselliğe büyük önem veriyordum. Gerçekten de yüzeysel olarak gözlemlediğimiz zaman her şeyin bu sonuca göre koşullandırılmış olduğu söylenebilir. Renk renk çiçeklerin rüzgarlarla ya da arıların tüylü bacakları aracılığıyla sağa sola savrulan kalak tozları, böceklerin çiftleşmek için duyargalarını birbirlerine sürterek eşlerine davetiye çıkarmaları, kuşların şakımaları, kurbağaların viyaklamaları. Bildiğin şeyleri yinelemek istemiyorum. Aslında doğada bu açıdan tek farklı canlı olarak gösterilen insanın gerçekten değişik yaratıldığını, değişik davranış biçimleri sergilediğini söyleyenler kanımca önemli bir noktayı gözden kaçırıyorlar. Eğer insan önceden belirlenen bir yazgıya göre hareket etmekteyse, sergilediği farklı davranış biçimlerinin de gerçekte beygirin kişnemesi, küçük kelebeklerin ışığa yönelmesi gibi sıradan davranışlar olduğunu kabul etmek gerekir. Oysa tasavvufçuların ileri sürdükleri o muhteşem irade-i cüziye, beygirde, kelebekte, bok böceğinde bile var. Var olmak zorunda. Meğer ki, evet bak bu çok önemli. Meğer ki bizim henüz varlığını bilimsel olarak saptayamadığımız ama bana göre en az 2 milyar yıl önce yeryüzünde bir çeşit Atlantis'te yaşamış olan insanlar yaşamın yeryüzünden yok olacağını anlayarak insanlar dahil bütün canlıların belki de Nuh'un gemisi söylencesi bundan kaynaklanıyor. Kopyalarını dölleyip bu döllenmiş mikroskobik yumurtaları ileride yaşam koşullarının yeniden uygun hale geleceği bir zamanda canlanmaları amacıyla bir kristal küre içerisine yüklemiş. Bu mümkün biliyorsun. Big Bang'den önceki varlığı içine sığdıran kara deliği anımsa. Ve ileride yeni bir dönemeçte ortaya çıkacaklarını umarak dünyanın bir köşesine saklamış olsunlar. Bizim Ege ve Akdeniz kıyıları böyle bir saklama yeri olarak çok uygundur. Sen öyle bulmuyor musun? Örneğin Nemrut Limanı'nın derinlikleri ya da karetta karetta kaplumbağalarının yumurtalarını gömdükleri kumsallar. Eğer biz sadece 2 milyar yıl önce kopyalanmış yaratıklarsak, asıllarımızdan daha farklı davranma olanağımız var demektir. Bu kopya kuramı aslında benim kuramımı boşa çıkarmıyor, tersine doğruluyor. Sen öyle bulmuyor musun? Dün akşam Taraça'da yemek yerken baktım. Bir bok böceği ayağıma doğru kendinden pek emin adımlarla yürüyor. Ben böcekleri öldürmekten hoşlanmam. Ama onun benim gibi üstün bir yaratığa karşı gösterdiği bu pervasızlıktan, bu saygısızlıktan canım sıkılmadı değil. Ona bir şans tanıdığıma kendimi inandırmaya çalışarak bardağıma su koymak bahanesiyle yerimden kalktım. Ondan tarafa bakmamaya özenerek mutfağa doğru yürüdüm. İnan ki kütünden yapılmış sert kabuğun çıkardığı çıt sesini duymuş değilim. Döndüğümde bok böceğinin ezilmiş olduğunu gördüm. O sınırlı iradesini kullanarak benden kaçabilirdi oysa. Böyle bir sersemliği küçük yüve kelebekleri de sık sık yineliyorlar. Ya gidip 100 mumluk ampulün sıcağında kavruluyor ya salatama pike yapıyorlar. Buna karşılık topal çekirge yetisini son derecede başarılı kullanıyor. Topal bacağı ve kopuk duyargasıyla benden kaçması olanaksız zavallının. Bunu biliyor, seziyor, bu yüzden merhametimi çekmeyi, hatta sevgimi elde etmeyi hesaplıyor. Bir takım kadınların onun kadar bile başaramadıkları düzenlerden biridir bu. Ama sonuç veriyor. Onu keşfettiğimden beri neredeyse 3 hafta oldu. Hep çevremde dolaşıyor. Fırsat bulursa evden içeri giriyor, hatta bir keresinde nasıl olduysa yatak odama kadar çıkmış. İncitmemeye çalışarak mendilimle tuttum, üşenmeden bahçeye kadar indirerek çiçeklerin arasına bıraktım. İşte o zaman cinsellik ve çoğalma içgüdüsünün öyle sandığım kadar önemli olmayabileceği geldi aklıma. Geometrik dizinlerle bile ifade edilemeyecek kadar çok sayıda canlının çiftleşmek için irade-i cüziyelerini kullanarak kendilerine eş arama serüvenleri çok kez büyük facialarla sona erer. Dişi balığın sulara bıraktığı milyarlarca yumurtadan ancak pek azı döllenme şansına kavuşur. Onlardan da pek azı gerçek bir balık olabilir. Olanları da biz tutup tüketiriz. Dişi örümcek erkeğini yer. İri ren geyikleri dişileri uğruna giriştikleri dövüş sırasında dallı budaklı boynuzları birbirine takılınca kendilerini kurtaramayıp bir avcı gelip vuruncaya ya da açlıktan ölünceye kadar kalırlar oldukları yerde. Romeo ile Juliet onları ayırmaya çalışan ailelerinin istençlerine karşı koyarlarsa da irade-i cüziyelerini kullandıkları sandıkları anda kaderin sillesinden kendilerini kurtaramazlar. 4. kaset 2. yüzün sonu.